Ayrım 26. Annemin tabutunu akademi binasındaki sahneye yerleştirdiler. Mavi renge boyanmış yapraklar ve bembeyaz çiçeklerle süslenmiş sahnede beyaz kanatlı mavi örtüsüyle yerini aldı annem. İlk konuşmayı rektör yaptı. İki gün önce sarayda pazarlığa oturulmamış olsa annem için böyle övücü bir konuşma yapabilir miydi hiç emin değildim ama rektörün seçtiği sözlerden anlıyordum ki korku imparatorluğunun sonu gelmişti. Samira Elan Otis sadece bir ressam değildi. O bir öncüydü, ilericiydi, yol açıcıydı, yenilikçiydi. Dünyada hiçbir toplum yenilikçileri olmaksızın ilerleyemez. Tıptan sanata, siyasetten bilime, her alanda ilerleyebilmek için Samiralara ihtiyacı vardır toplumların. Resim dünyasını açtığı pencereyle sanata yeni bir soluk getirdiği gibi siyaset alanında da özgürlüğün sembolü olan bu müthiş kadını "Konuş rektör, konuş. Bu konuşmayı dün yapamazdın," dedim içimden. Samira Elan Otis'i candan seven bir öğrencisi çıkar, özgürlük temasına hiç girmeden onun ne kadar iyi bir hoca olduğuna dair birkaç söz söyler, sonra da kürsüyü Regan'a bırakırdı. En samimi meslektaşı, yakın dostu dahi cesaret edemeyebilirdi annemi övmeye. Regan'ın kolunu hafifçe dürttüm. Göz göze geldik. "Annem bu konuşmayı sana borçlu," diye fısıldadım. Rektör 10 dakikayı aşan bir Samira güzellemesi yaptıktan sonra indi sahneden. Önümden geçerken ayağa kalkıp elini sıktım, teşekkür ettim. Sonra Regan çıktı kürsüye. Annemin sanatına ya da siyasetine hiç değinmeden ne sevecen ve eğlenceli bir anneanne olduğuna dair birkaç anı nakletti. Annemi tanıyanların gözlerinde yine yaşlar vardı şimdi. Ben sesimin titreyeceğini, gözyaşlarımı tutamayacağımı bildiğimden konuşmak istememiştim ama pişmandım. Regan konuşmasını bitirip yerine dönerken aniden koltuğumdan kalktım, sahneye yürüdüm. Bir sonraki konuşmacı annemin bir öğrencisiydi. Şaşırdı çocuk. Onu elinden tutup kürsünün önüne geldim. Konuşma sırası Fermon Monat'ın ama onun zamanını çalmayacağıma söz veriyorum. Birkaç cümle söyleyeceğim annem hakkında dedim. Çoğu evlat gibi ben de annemin değerinin pek farkında değildim. O benim sık sık tartıştığım, her işime karışan, beni korumaya çalışırken beni sinir eden annemdi hayattayken. Oysa şimdi artık biliyorum ki annem bir kahramanmış. Davasının rütbesiz çarpışan kahraman eriymiş. O olmasa bu konuşmaları yapamazdık bugün. Bu törendeki özgürlük havasını anneme borçluyuz. Hepiniz adına onun önünde saygıyla eğiliyorum. Selam verdim salona başımı eğerek. Gelin Fermon, kürsü sizin. Bir alkış koptu salonda. Regan ayağa kalktı. Onu diğerleri takip etti. Ben yerime geçtiğimde alkışlar devam ediyordu. Beni değil annemi alkışlıyorlardı. Nitekim Fermon şu sözlerle açtı konuşmasını. Profesör Otis haklı. Ben bu sabah erkenden kalkıp yeni bir konuşma hazırladım hocam için. Yoksa kısa ve ruhsuz bir veda konuşması olacaktı. Çünkü sarayın onaylamadığı kişilere sevgimizi, saygımızı göstermeye korkuyorduk düne kadar. Samira hocamız hepimizin ilham kaynağıydı. Bize özgür olmanın keyfini anlatmaya cesaret eden kişiydi. Fermon Monat'ın uzunca konuşması bitince diğer yanımda oturan sanat tarihi profesörü annemin sanatı üzerine bir konuşma yapmak üzere kalktı. Bir kişi daha eklenmiş konuşmacılara. Profesör sahneye yürürken onun boşalttığı yere birinin oturduğunu hissettim. Döndüm, Tamur. Sessizce gelip yerleşmiş yanıma. Elimi tuttu. "Başın sağ olsun," diye fısıldadı. "Randevuma 2 günlük gecikmeyle gelebildim ama bundan sonra ayrılmak yok. Seni ne zaman görebilirim?" Cenaze töreninden sonra Çamlık Mordam'da akşam yemeği yiyeceğim annemin arkadaşlarıyla. "Geç vakit eve gel istersen." Regan benim üzerimden uzanarak Tamur'u sıcak bir şekilde selamladı. "Siz tanışıyor musunuz?" diye sordum hayretler içinde. Regan'ın yardımları olmasa bu işin altından kalkmak çok zor olurdu, dedi Tamur. Ben de aynı şeyi Tamur için söylüyorum anne. Gök cisimle ilgili durumu fark eden kişidir Tamur. Bu işin peşini bırakmadı ve... Lafını kestim oğlumun. Bana niye söylemediniz dost olduğunuzu? Sen hani o akşam parkta... Sonra sana uzun uzun anlatırız Yuna, dedi Tamur. Profesör konuşmaya başlayınca sustuk. Annemin resimleri ekranda değişik dönem başlıkları altında gösterilirken, sanat tarihçisi profesör de açıklama yapıyordu yapıtlarıyla ilgili. Annemin sanatı hakkında çok güzel şeyler söylüyordu ama benim aklım oğlumla Tamur'un işbirliğine takılmıştı. Regan beni Tamur'la görüşmemem hakkında uyarırken sevgili olduğumuzu biliyor muydu acaba? Oğlumla sevgilimin birbirlerine sevgi saygı beslemelerine, aynı davanın peşine düşmüş olmalarına sevinmem gerekirken, kekremsi bir tat vardı ağzımda. Yine aptal yerine konup arkamdan iş çevrilmiş olduğu için. Onlara bu konuda hesap sorsam yanıtı da ezbere biliyordum artık. Seni korumak için. Annemin akademide gencecik bir resim öğrencisi olduğu yıllardan başlayarak, yıllar sonra emekli olduğu güne kadar yapmış olduğu eserlerinden seçmeler sergilenirken gururum elbette okşanıyordu ama içimden şöyle bağırmak geliyordu. Beni bundan böyle kimse korumasın. Ben de herkes gibi gerektiğinde üzülme veya tehlikede kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Küçük bir kız gibi değil, bir yetişkin gibi davranın bana be. Profesör konuşmasını bitirmiş yerine dönüyordu. Tamur oturduğu koltuktan kalktı, kulağıma eğildi. Akşam gelmedimse anla ki ikimiz için bazı işleri halletmeye çalışıyor olacağım. O durumda ertesi sabah buluşuruz. Nerede? Uçakta. Ne? Havaalanında buluşamasak da sen mutlaka uçağa bin. Bilgileri bilekliğinde bulacaksın. Tamur ayağa kalktı. Konuşmasını bitirip dönen profesöre yerini verdi. Birileri daha konuştu mu, müzik mi çaldılar bilemiyorum. Ben allak bullaktım tören sonlandığında. Annemin tabutunu sahneden öğrencileri indirdi. Yan kapıya yöneldiler. Biz ön sırada oturanlar tabutu takip ettik. Sonra kocaman salonu dolduranlar sırayla koltuklarını boşaltarak peşimize takıldılar. Konferans salonundan çıktık, mermer holden geçtik, ana kapıya yönlendik. Kapının önünden mezarlığa kadar tekrar cenaze arabasında taşınacaktı tabut. Plan öyleydi. Ama kapıdan çıktığımızda cenaze arabası yerine mavi bayraklarını sallayan binlerce insanın bekleştiğini gördük. Bunlar konferans salonuna sığamadıkları için dışarıda kalanlar olmalıydı. Binlerce kişinin annemin öğrencisi olmasına imkan yoktu. Hastaneden buraya kadar bizimle yürüyenler sanki 3-4 misli çoğalmışlardı. Yanımda duran oğluma sordum. Kimdi bu tümen tümen, beyaz kanatlı, mavi bayrakları taşıyan insanlar? Onlar özgürlüğe susamış olanlar anne, dedi Regan. Anneannemin bir özgürlük fedaisi olduğunu artık biliyorlar. Robotları durdurabilmek için ölümü göze aldığını da. Yıllardan beri muhaliflerin arasında yeraltı faaliyeti sürdürdüğünü de. Sözünü kestim Regan'ın. Tek saf benmişim demek. Son zamanlara kadar hiçbir fikrim yoktu. Aynı evde yaşamamıza rağmen inan ki benim de yoktu. Ben dış ilişkilere tayin olduktan sonra öğrendim. Bir yıl kadar önce. Oğluma sormak istediğim çok şey vardı ama yeri değildi. Annemin tabutunu öğrencileri kapıda birikmiş kalabalığa doğru götürüyorlardı. Regan ayrıldı benden. Tabutu omuzlamaya koştu. Kardeşleri peşinden gittiler. Tabutu taşıyanların arasında Kutkar'ı ve Tamur'u da gördüm. Annem eller üzerinde uçar gibi gidiyordu. İnsanlar kalabalıktan yürümedikleri için elden ele geçiriyorlardı onu. Dalgalı bir denizde seyreden mavi beyaz bir tekne gibi kah alçalıp kah yükselerek ilerliyordu. Uzaklaşıyordu benden. Bir ara Aysel'in koluma girdiğini fark ettim. Biz de ilerleyelim anne, dedi bana. Anne dedi ve ben hiç yadırgamadım. Diğer yanımda Dina sımsıkı elimi tutmuştu. Peşine takıldık. Annemi bambaşka nedenlerle, değişik enerjilerle seven üç kadın. El ele kalabalığın arasına karışıp tabuda yetiştik. Biraz öne de geçtik. Annem bizim ellerimizin üzerinden de parmak uçlarımıza değerek geçti. Sonra başka sokaklardan ve kavşaklardan katılanlarla çoğala çoğala onu cenaze arabasına hiç koymadan kilometrelerce ta mezarlığa kadar taşıdı insanlar. Sanki bir cenazeyi değil de uzun yıllar boyunca yüreklerinde biriktirdikleri özgürlük özlemlerini, kaybettikleri adalet sistemini, dünyanın bir parçası olma isteklerini taşıyorlardı. Ellerinden birbirlerine geçirdikleri kadın, yaşlı bir ressam değil, onların yeniden insanca yaşama hayallerinin bayrağıydı artık. Bir özgürlük sembolü devrediyorlardı birbirlerine. Mezarına ulaştığımızda saygıyla açılıp ailesinin geçmesine izin verdiler. Ben, Regan, Ayser'in ve Dina omuz omuza mezarın başına geçtik. Yıllarca örgütte onunla çalışmış ülke arkadaşları, bekçiliğini yaptığı beyin takımı, mor damlardan yakın arkadaşları. Meğer ne çok örgütçü varmış o yaşlıların arasında. Meslektaşları, öğrencileri ve son yolculuğa katılmış olan halk çepeçevre sardılar mezarın etrafını. Annem hiç tahmin etmediğim kadar büyümüştü, bir bayrak olmuştu. O anda bizleri görebiliyorsa eminim dalga geçiyordu hem kendisiyle hem de ona bu değeri atfedenlerle. Öyle yapıyorsa eğer haksızlık ediyordu kendine de onlara da. Çünkü her hareketin birleştirici bir sembole ihtiyacı vardı ve işte annem eliyle çizdiği mavi üzerine beyaz kanatlarla sonsuzluğun, özgürlüğün ve sevginin sembolüydü şu anda. Mezarın başında tabutundan alınıp mavi örtüsüne sarılarak son mekanına indirildi. Regan ve ben yapraklar ve beyaz çiçekler attık üzerine. Ayser'in, Dina, Idero, Suza, Zogar ve oğulları, Odelia, Arike'yi de gördüm bir ara. Diğer dostlarımız, annemin öğrencileri ve arkadaşları çiçeklerle donattılar annemi. Sonra onlar geldiler. Ta akademiden beri annemi başları, elleri üzerinde taşıyanlar. Beyaz kanatlı mavi bayraklarını, hologram çubuklarını bıraktılar mezara. Üst üste yığıldı hepsi. Çubuklar hala mavi beyaz çakıp duruyordu tümseyin üzerinde. Bir ara Regan kulağıma eğildi. Hani evimde sana yakalanan gizli sevgilim vardı ya, şu anda hemen sağında diye fısıldadı. Sağıma döndüm. Kutgar eğilmiş annemin mezarına bir demet çiçek bırakıyordu. Ben yarı mahcup, gülmemek için dudaklarımı ısırırken Samira diye böğürürcesine bağırdı kalabalığın içinden biri. Samira, yaptığım her şey senin içindi. Ama sana yaranamadım. Niye sevemedin beni? Niye, niye? Malek dedim dehşet içinde. Regan, ne işi var onun burada? Defolsun gitsin hemen. Sakin ol anne, Malek hasta. Anneannemin yaralandığı gece geç vakit kriz geçirmiş, intihara kalkışmış. Akıl hastanesine kaldırdılar onu. Bugün özel izinle cenazeye gelmiş, yanında iki muhafız vardı. Neden onu istemediğimizi anlatamayacağım için katılmasını önleyemedim. Buradan doğru hastaneye geri dönecek. O da böyle ödüyor işte yaptıklarını. Annemi üzerine yığılmış rengarenk çiçeklerin, özgürlük sembolü beyaz kanatlı mavi bayrak yığınlarının altında bırakıp dağıldık. Onca çiçek, yaprak ve bayrak mezarı doldurmuş, toprak seviyesini aşmış, neredeyse insan boyunda bir tepe oluşturmuştu. Benim yüreğimde ise için için sızlayan çok derin bir boşluk vardı. Yüreğimdeki o sızıyım, Çamlık Mordam'daki cenaze yemeğinden sonra evime gelip yapayalnız kaldığımda tüm şiddetiyle bir kere daha hissettim. Ne çok keşke, ne çok yanıtsız soru kalmıştı bana annemden. Ama ne çok da renkli, mutlu anı. Ayrıca benden sonra gelecek 5 kuşağa yetecek ölçüde gurur, şeref, itibar. Gurur, şeref, itibar. Aslında ne boş sözlerdi bunlar, ne değişken kavramlardı. İktidarda olanların değer yargılarına göre sürekli değişen. Sadece kavramlar değil, siyasi, toplumsal ve gerçek tarih dahi değişiyordu güçlüye göre. Hatta davranış biçimleri de. Dünyamız da değişmişti. Denizlerimiz kirlenmiş, akarsularımız kurumaya yüz tutmuş, ormanlarımız tükenmişti. İnsanların Para ve iktidar hırsı dünyamızı dahi mahvetmeye yetmişti. Benim tek tesellim, bunca tahribata karşın sevginin hala var olmasıydı. Ailemin içinde örneğin, elle tutulacak kadar yoğundu sevgi. Annem, ben ve oğlum sık tartışsak da birbirimizi çok sevmiştik. Regan, sevgi dolu bir ailede büyümüş bir kızla evlenmek üzereydi. Ama ya diğerleri? Ya dayak atmaktan kendini alamayan Hanor, Hilami, Malek gibiler, kaba, hoyrat insanlar? Arike'nin kendini iktidara satan paragöz dayısı gibi olanlar? Çevremde dolanan onca sevgisiz, saygısız kişi. Acaba başka bir gezegene mi taşınsaydı benim soyum? Eve girer girmez botlarımı attım ayağımdan. Matemin simgesi gri paltomu ve gri başlığımı çıkartıp askıya astım. Çantamı portmantonun önündeki masaya bırakırken titreşti bilekliğim. Ah, nasıl da unutmuşum günün kederli hengamesinde. Yatak odasına geçip yatağa oturdum mesajımı okumak için. Yarın öğleden sonra uçağına, Nejvok'a bir bilet bilgisi vardı bilekliğimde. Nejvok, dünyanın öbür ucu. Delirdi mi Tamur, ne yapacağım ben oralarda? Bir kere daha okudum bilet bilgisini. Sonra zorlanarak kalktım oturduğum yerden. Elimi yüzümü yıkamak için banyoma yürüdüm. Yorgun yüzüme baktım aynada. Aa, aynada yeşil kalemle yazılmış bir not. Keyifli bir tatili hak eden sevgilim. Birlikte geçireceğimiz güzel günlere iyi yolculuklar. İyi de nasıl girdi evime? Herhalde suç ortağı Regan'dan yardım istemiştir diye düşündüm. Bu akşam uğradığında sorardım ona kafamdaki onlarca soruyu. Kaç gün sürecek bir yolculuktu bu? Neden dünyanın onca daha hoş, daha sakin köşesi varken o kadar uzak bir şehri seçmişti tatil için? Bir mesaj daha düştü bilekliğime. Okudum. Toplantı uzuyor, gelemeyebilirim. En kötü ihtimalle uçakta buluşmak üzere. T. Tamur'un gelemeyeceğine üzüldüğümü söyleyemem çünkü yorgunluktan ölmek üzereydim. Yine de hazırlığımı ertesi güne bırakmak istemedim. Dolaptan valizimi indirdim, giysilerimi doldurmadan önce bilekliğimden Kameria kıtasına giriş şartlarına baktım. Öğretim görevlilerine 3 aylık konuk vizesi, ülkeye girişte otomatik olarak veriliyordu. Sonra Nejvok'un havasını kontrol ettim. Bizim havadan pek farklı değildi bu mevsimde. İyi, valizi hazırlamam kolay olacaktı. Dolaptan sadece 3 parça giysi çıkartıp yatağımın üzerine dizdim. Düğmeleri sayesinde değişik renk imkanlarıyla 7-8 kombinasyon demekti bu. Sonra oturdum, Regan'a ve araştırma kurumunun personel müdürüne internetimde birer mektup hazırladım. En son saçlarıma bakım yapmak için banyoya geçtim. Saçlarıma itina göstermeliydim. Uluha'nın matemini ta orada tutacak değildim herhalde. Başlığımı uçakta çıkarır, dönüşe kadar gözümün görmeyeceği bir yere tıkıştırırdım. Duşa girerken hala banyonun yanında yerde duran tencereye de bir küçük tekme savurdum. Tıngır mıngır yuvarlandı tuvaletin kapısına doğru. Bu bana bir işaret miydi acaba? Benim de tıngır mıngır bir başka hayata yuvarlanma zamanımın geldiğine dair. Her gidiş bir dönüştür. Havaalanına Tamur'un benden önce gelmiş olacağını sanıyordum. Hatta yerlerimizi ayırtmıştır diye düşünmüştüm. Terminal binasına girince dış hatların bekleme salonlarına ve değişik çaylar sunan çayhanelere, self servis restoran alanlarına baktım. Yoktu. Tüm bilet onaylatma noktalarında aradım Tamur'u. Bekleme salonuna geri dönüp koltuklarda oturan adamları süzdüm teker teker. Gecikmiş olmalıydı. Kim bilir hangi nedenle. Çayhanelerden en yakınındakine gidip otomattan bir bitki çayı aldım, masalardan birine çöktüm. Vakit geçsin diye çayımı yudumlarken bilekliğimden o günün haberlerine baktım. Dünün haberlerinden çok değişik değillerdi. Reformlar için adımlar atılıyor, komisyonlar kuruluyor, görüşmeler yapılıyordu. Demeçler Oğul Han'ın ağzından yayınlanıyordu ama kendisi ortalıkta görünmüyordu. Oysa mikrofon görünce dayanamaz, söyleyecek bir şeyler bulurdu tıpkı rahmetli babası gibi. Ne olmuştu acaba bugün oğul hanımıza? Sesi soluğu çıkmıyordu. Haberleri izledikten sonra Regan'la Aysel'ine ikinci bir veda mektubu yazmaya başladım. İlkini uykuyla mücadele ederken dün gece yatmadan önce yazmış, neden bu yolculuğa çıkmak istediğimi anlatmış, onlardan bir iki haftalık izin istemiştim. İzin. Sanki çocuklarımın bir çalışanıymışım ya da illa tatilim için bir açıklama yapmak zorundaymışım gibi. Ne kadar adanmış bir yaşam sürmüşüm diye düşündüm. İşime, çocuğuma, anneme, tek tük arkadaşıma ve evet, devletime. Görmezlikten gelmişim devletteki tüm aksaklıkları, eksiklikleri. Burnumu tıkamışım kötü kokulara. İçime atayım, farkına vardıklarımı değil kimseyle paylaşmak, kendime dahi itiraf etmeyeyim ki anneme zarar gelmesin, oğlum işini kaybetmesin, sahip olduklarım elimden gidivermesin diye. Ben ne yapmışım kendime bunca yıl? Şimdi annemin yokluğunda kimseye hesap vermez Samira'ya mı dönüşüyordum yoksa? Dönüşemedim. Regan ve Aysel'ine upuzun bir mesaj atarak annemin başsağlığı ziyaretlerini kaldırabilecek gücümün kalmadığını, yasımı sessizce tutmak, son haftaların yaralarını sarmak için biraz zamana ihtiyacım olduğunu, beni anlayacaklarını umduğumu yazdım. Anında cevap belirdi ekranımda. Güle güle git. Bizi sakın düşünme. Döndüğünde görüşürüz. Seni seviyoruz. Regan ve Aysel'in. Araştırma kurumuna yazdığım mektupta ise uzun zamandır hiç kullanmadığım izinlerimin bir araya toplanıp önümüzdeki birkaç haftanın bana yaz izni olarak bahşedilmesini rica ettim. Gerçi yaz izni diye bir izin yoktu ama biz hala Uluha'nın uzayan yası yüzünden başlıklarla dolaştığımıza göre demek ki istenince her şey mümkündü. Berrak bir kafayla dinlenmiş olarak döndüğümde üstünde çalıştığım son projemi çok daha çabuk bitirebilirdim. Bir meydan okuma gibi görülebilirdi bu izin isteme usulü. Döndüğümde kendimi kurumdan kovulmuş da bulabilirdim. Ne gam. Oğlum evleniyordu. Ben de emekli olur torun bakardım ya da tamurla keyif çatardım. Bir şeyler değişiyordu ülkemde. Benim hayatımda da değişmesin mi? Bitki çayım bitti. Tamur ortalıkta gözükmedi. Telefonunu çaldırdım, kapalıydı. Son dakika toplantılarından birindeydi eminim. Vakit geçsin diye yolculuğa son anda karar veren biletsizlerin arkasında sıraya girdim. Sıram geldi. Adımı verip kendime ve arkadaşıma uçağın önlerinde yer ayırtmak istemiştim dedim. Yerleriniz zaten önceden ayrılmış efendim dedi hostes. İkinci sırada A ve B koltuklarındasınız. Siz ve Tamur Resom. Tamur Resom henüz gelmedi de ben şey ettim, endişelendim biraz. Endişelenmeyin, daha yarım saatiniz var. Kendimi bir budala gibi hissederek uzaklaştım konturdan. Yerimin ayrılmış olduğunu biliyordum. Otursana oturduğun yerde. Bir bitki çayı daha içmeye karar verdim ama bu kez en sakinleştirici ot hangisiyse onu. Sinameki çayımı içerken Arike'den Odelya'dan araştırma kurumunda aynı bölümde çalışan arkadaşlarımdan telefonlar geldi. Hiçbirini açmadım. Dina bir mesaj atmıştı. Onu okudum sadece. Sevgili Yuna anne, size güzel bir tatil diliyorum. Sizi çok özleyeceğiz. Bir ay sonra görüşme dileğiyle. Yeni kızınız Dina. Regan'dan öğrenmiş olmalıydı gideceğimi. Ben de seni özleyeceğim sevgili yeni kızım diye karşı mesaj attım Dina'ya. Bir mesajda Kutkar'dan düştü bilekliğime. Katkın küçük gibi durabilir ama zamanlaması muhteşemdi. Etkisi büyük oldu, sağ ol. Onu da yanıtladım. Abartma, ben ne yaptım ki? Bana anlayana sivrisinek saz diye dönüş yaptı. Yarım saatim doluyordu. Kalbim çarpıyor, ellerim terliyordu. Tamur gelmeyecek olursa ben de gitmeyecektim. Yanarsa yansın o pahalı bilet. Bu kararıma rağmen biraz da burada bekleyelim bakalım diyerek uçağımın çıkış kapısına yürüyüp boş bulduğum bir yere oturdum. Gelirse ne âlâ, gelmediyse dönerdim evime. Tamur Risom'la sonra paylaşırdım kozumu. Bir 10 dakika daha geçti. İçtiğim onca çaydan sonra tuvalete gitmek üzere ayaklandım. Adımı tuvaletteyken duydum hoparlörden. Profesör Otis, lütfen danışmaya gelin. Tamurla birlikteliğimiz iki bacak bir paçada böyle başlayacaksa işimiz zordu. Apar topar çıktım tuvaletten, danışmaya koştum. Danışmadaki hostes bana önündeki cam kontuara telefondaki adamın aceleyle not ettiği mesajını okurken ben de tersten okudum. Yuna, uçağa bin. Beni uçakta bekle. Ben biraz gecikecek ama mutlaka yetişeceğim. Çıkış kapıma geri döndüm. Yolcular bilet numaralarına göre uçağa çağrıldılar. Arka sıralarda oturanlar bir kuyruk oluşturdu. Ben önlerdeydim. İstifimi bozmadan oturmaya devam ettim. Bizi de çağırdılar sonra. Önlerde oturanlar da sıraya girdiler. Ben her arkamdan gelene yerimi ikram ederek hep en arkaya kaldım. Bu dakikadan sonra vazgeçmek çok zordu. Hatta imkansızdı. Çünkü bagajım uçağın hangarına konmuştu bile. Haydi sözünü dinleyip bineyim de. Ya gelmezse? Hayatımda daha önce hiç gitmediğim bir ülkede ne yapardım ben? Bir otele yerleşir keyfime bakardım. Parasız kalmazdım. Çaresiz kalmazdım. Canımın istediği kadar gezer, ülkeme geri dönerdim. Belki de iyi gelirdi bana yeni bir ülkeyi keşfetmek. Hatta bakarsınız kendime bir iş bulurdum. Yerleşirdim oraya. Çocuğumu, çoluğumu yanıma aldırırdım. Tamur ister gelsin, ister gelmesin. Ne hali varsa görsün. En son ben bindim uçağa. İkinci sıranın cam kenarına geçip oturdum. Hostes elinde bir tepsiyle gelip çeşitli şerbetler ikram etti. Almadım. İçim çay doluydu zaten. Gözlerimde yaş doluydu ama akmasınlar diye sıkıyordum kendimi. Pencereden dışarıya hiç bakmadım. Kapadım gözlerimi sımsıkı. Rüzgarla dolan bir yelkenli gibi maceraya açılmak da varmış kaderde. Ve onun dahi bir buruk keyfi varmış meğer. Eh Tamur, elbette ben yakında bir gün geri döneceğim şehrime. Ve işte o zaman göstereceğim sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Açtım gözlerimi. Bir ince vınlama geliyordu kulağıma ama uçak bir milim dahi ilerlememiş, aynı yerde duruyordu. Olan oldu. Uyuyayım bari dedim, yumdum yine gözlerimi. Yanımdaki yere birinin oturduğunu mu hissettim ben? Oh olsun, oturmayanın yerine otururlar. Herhalde arka sıradakilerden biri kalkmak üzere olan uçakta önde boş bir koltuk olduğunu görünce arkalardan gelmişti. Tıpkı iç uçuşlarda çoğu kez benim yaptığım gibi. Gözlerimi açıp yanıma döndüm. Tamur! Ben seni uyuyor sandığım için uyandırmak istemedim dedi. Çok yorgun olmalısın Yuna. O ana kadar kendimi sıkmış ağlamamıştım ama birden Tamur'u yanımda görünce bir damla gözyaşının süzülmesine mani olamadım. Elimi avcunun içine aldı. Niye geç kaldın diye sordum. Kırgınlığımı gizlemeye çalışarak. Çok hayati bir toplantıydı. Halledilmesi gereken işler vardı. İnanmayacaksın ama ta sabaha kadar sürdü. Hazırladığımız protokolün tüm maddelerini ertesi güne sarkıtmadan bir seferde bitirmek istedik. Halledebildiniz mi bari? Oğulhan son anda bir hinlik yapmaz ise evet. Her konuda mutabık kalındı, tüm imzalar atıldı, komisyonlar saptandı. Çalışmalar yarın itibariyle başlıyor. En fazla 6 ay içinde biz de normal bir dünya ülkesi olacağız. Ne iyi. Bütün bu gelişmeleri görmek isterdim. Çok uzun kalmayacağız değil mi? Yuna, seni kızlarıma tanıştırmak istiyorum. Sonra sen ne zaman istersen döneriz. Uzanıp bir öpücük kondurdum Tamur'un yanağına. Kolunu omzumdan aşırdı. Ben gözlerimi kapatıp başımı onun boynunun çukuruna yasladım. Yol boyu hep böyle kalsak diye düşündüm. Ben Tamur'un omuzunda uysam, o elimi hiç bırakmasa, içim geçmiş biraz. Vınlama sesi kesildi. Tamur'un oturduğu yerde diklendiğini hissettim. Ben de gözlerimi açıp toparlandım. Öylece bekledik. Dakikalar geçiyor, kimse bir açıklama yapmıyordu. Yolcuların arasında bir homurdanma başlamıştı. Tamur o sırada yanımızdan geçmekte olan hostesi durdurdu. Ne oluyor, öğrenebilir miyiz diye sordu. Neden kalkmıyoruz, uçakta bir arıza mı var? Ben de bilgi almaya gidiyorum dedi hostes. Öğrenir söylerim size. Hostes kokpite doğru uzaklaştı ama hiç geri gelmedi. Yolcuların homurtusu giderek yükseliyordu. Ayağa kalkanlar, hostesleri çağıranlar, kokpite yürümek isteyenler. Bu işte bir gariplik var dedi Tamur. Emniyet kemerini çözmeye davranırken pilotun sesi kulaklarımızda patladı. Sayın yolcular, sayın yolcular, lütfen sakin olunuz. Yerlerinize oturup dinleyiniz. İnsanlar bir ağızdan konuşmaya başladığı için iyi duyamıyordum pilotun söylediklerini. İtibariyle Romanus Cumhuriyeti oğul hanımızın sevk ve idaresinde komşu devlet Faraday Krallığı'na savaş ilan etmiştir. Pilot konuşmasını sürdürüyordu ama uçağın içi itiraz edenlerin, alkışlayanların, üzülenler veya sevinenlerin, hemen inmek veya hemen basıp gitmek isteyenlerin bağırış çağrışlarıyla inliyordu. Sakin olunuz, sessiz olunuz, birazdan aprona yanaşmak üzere hareket edeceğiz. Aprona yanaşınca ön kapıyı açacağız. Aranızdan inmek isteyenleri indirip yolumuza devam edeceğiz. Alkışlar başladı. İnmek isteyenler lütfen ön sıralardan başlayarak sırayla uçağı boşaltsınlar. Gelen yolcular terminaline geçerek bagajlarını beklesinler. Şimdi lütfen yerlerinize oturun. Yolculuğuna devam edecek yolculardan gecikme dolayısıyla özür diliyoruz. Yurda dönüşlerde kullanılacak olan hava... Hala bir şeyler anlatıyordu pilot. Tamura döndüm. Savaş dedi, sen de duydun mu? Ben de işte bundan korkuyordum Yuna. Bu elindeki son kozdu oynamış. Savaş şartlarında haliyle özgürlükleri yeniden kısıtlayacak. Eski yasaları devreye sokacak. Şu ana kadar biz kazandık zannediyordum. Yanılmışım. Ne yapacağız şimdi? Sen ne istiyorsan onu yapacağız. Ya pes etmek yok diyecek, elini görüp oyuna devam edeceğiz. Ya da kendimize yepyeni bir hayat çizeceğiz. Kararı sen vereceksin. Senin hiçbir katkın olmayacak mı bu kararda? Yüreğinden geçen nedir? Yüreğimden geçen, her ne yapacaksam bundan böyle seninle olmak. Sen hiç bilmedin ama ben seni çok uzun yıllar bekledim. İçimdeki ses, kaderin seni bana bir gün yar edeceğini söylüyordu. O gün geldi. Seni bir kere daha kaybetmeyi göze alamam Yuna. Kararı sen vereceksin. Omuzlarıma taşıyamayacağım ağırlıkta bir yük koymuştu Tamur. Elimi avucundan çektim. Kararımı verirken tek başıma olmak istiyordum. Uçaktan inmek isteyen yolcular tek sıra halinde yanımızdan geçiyorlardı. Son yolcu indikten sonra dönüşüm yoktu artık. Özlediğim tüm kavramlara ve şartlara sahip bir ülkede, sevdiğim adamla birlikte yepyeni bir hayata atılmak mı, yoksa bilinmezlerin içine düşmek mi? Dönüşüm ne zaman olurdu şu anda bilmiyordum. Belli ki savaş yüzünden bir süre uçuşlar aksayacaktı. Ülkeme döndüğümde neyle karşılaşacaktım onu da bilmiyordum. Ama bildiğim bir şey vardı. Ben bilim insanıydım. Ateşle hayatın aynı sistemle çalıştığını, her ikisinin de ancak doğru şartlar oluştuğunda var olacağını bilirdim. Küllerden doğmanın mümkün olduğunu da. Elim emniyet kemerime giderken, sevginin gücüyle beni benden iyi tanıdığına artık inandığım Tamur'un gözlerinin içine baktım. Bir gün mutlaka özgür bir hukuk devletinde yaşamayı başaracağız Yuna dedi. Söz veriyorum sana. Sonra hep yaptığı gibi elini uzatıp yanağıma, dudağıma, saçıma dokundu sevgiyle ve sanırım minnetle de. Kitabın sonu. 11 Aralık 2015. Seslendiren Mine Utku Almaç. Mail adresi mine.almac@gmail.com.